Ayrım 4, sayfa 53. Gayrimenkul oligarklar. Bir gün birisi nomenklaturayı Sovyetler Birliği'nin egemen sınıfı olarak tanımladı ve tanım tuttu sultanım. Ama yanıltıcı bir tanımdı. Çünkü Sovyet egemen sınıfı nomenklaturadan çok daha yaygındır. Her fabrikada, her tesiste, her kolhozda, her sovkozda... Dipnot, kolhozdan farklı olarak çalışanlara küçük ücretler ödenir. Her eğitim kurumunda, her bilimsel toplulukta, her büroda, her dernekte, her birlikte, sivil ya da askeri aklına gelebilecek irili ufaklı her örgütlenmede üst mevkiler parti aygıtına tahsislidir. Dipnot aparatus. Bu mevkilere parti aygıtının ya da hükümetin iş takipçileri, ajanları atanır. Dipnot, nomklat aparatçiki. Okul müdürlerinden gizli polis şeflerine kadar farklı deneyimleri, farklı rütbeleri, farklı çıkarları, farklı imtiyazları, üst ve alt sınıfları olan 4 milyon kurbağadan bahsediyoruz, Güloçka. Mühendisler, ekonomistler, ziraatçılar, avukatlar, bilim adamları, din adamları, profesyonel yöneticiler, nomklat aparatçiki dediğimiz bu takipçilerin emrinde uzman statüsünde çalışırlar. Yaklaşık 2000 adet gayrimenkul oligarktan oluşan bir de crème de la crème zümre vardır ki bunlar portreleri yapılanlardır. Portrelerin hemen yanında partinin muhtelif devlet dairelerinin başkanları, başkan yardımcıları, bakanlar kurulu üyeleri, yaratıcı sanatçılar birliği, ticaret birliği, genç komünistler birliği gibi Soyuz'un önde gelen örgütlerinin patronları ve medya editörleri, yüksek rütbeli memurlar, komutanlarla respublik ve oblastların şefleri yer alır. Parti aparatusunun hedefleriyle uzmanların hedefleri hemen hiçbir zaman örtüşmez, Güloçka. Parti aygıtı kendisini toplumsal yaşamın her alanında söz sahibi olmak, denetimi arttırmakla yükümlü bilir. Ayrıntılı programlar yapabilecek merkezi bir sistem olmadan yapmayacağı için birinci önceliği merkezi sistemi yaşatmaktır. Programların kalitesi hatta olabilirlikleri gibi hususlara tali meseleler olarak bakar. Ama uzmanlar için durum farklıdır. Tüm profesyoneller gibi Rus uzmanlar da kendilerini yaptıkları işlerle kanıtlamak isterler. Merkezi planlamanın emirleriyle kısıtlanmaya tepki göstermeleri, hatta baş kaldırmaları kaçınılmaz olur. Ve hangi Sovyet dairesinde olursa olsun iktidara dönük personel ile üretime dönük personel kavgalıdır. Vasili'nin reenkarnasyonları nomklat aparatçiklerden oluşan devasa bir ağ kurmuş, partinin üvey çocuklarına yani uzmanlara göz açtırmamaya çalışmışlardır. Bu ağı gereğinden fazla seyreltip yönetme erkini ellerinden kaçırmak istemezler. Ancak ağı kemikleştirip nomenklatura karşıtlarının desteğinden olmak da istemezler. Stalin hatta Kruşçev döneminin sonuna kadar mutlak iktidar portrelerdeydi. Nomenklaturanın alt katmanları portrelere sadakatle hizmet ederlerdi. Brejnev'le başlayan çöküşle birlikte hizmetkarlar suret değiştirdiler. Gayrimenkul oligarklar sınıfına atladılar. Öyle ki hiçbir atama bu yeni oligarklara sorulmadan yapılamaz, onaylamadıkları hiçbir karar alınamaz oldu. Böylece toplumun geri kalanı gibi menkul nomenklatura da gayrimenkul oligarkların insafına terk edildi ve Sovyet egemen sınıfındaki ilk büyük çatlak oluştu. Lebed'in yenilgisinin nedeni Rusya ananın bu ölüm kalım savaşında nomenklaturanın yekpare bir bütün olarak cephe alabileceğini sanacak kadar naif bir asker olmasıdır Lubyama. Nedenli büyük, karmaşık ve heterojen bir kitleyle savaştığını göremedi. Yevgeni farklıdır. Yevgeni Primakov hedeflediği sonucun en az kendisi kadar avenesine, daha da önemlisi nomenklaturanın tutumuna bağlı olduğunu bilecek kadar yaşlı ve deneyimli bir kurbağadır. İçimden bana bunları neden anlatıyor diyorum. Meğer Batılıların taht-ravalli sistemi adını taktıkları Rus siyasi işleyişini açıklamaya çalışırmış. Anlamı taht-ravalli sözcüğünün kendisinde saklı. Sabit bir noktada bazen bir bazen de diğer oyuncunun yükseldiği yukarı aşağı hareketler. Böyle bir sistemde hiçbir oyuncunun sür git yüksekte kalmasına izin verilmeyeceği gibi tam bir dengenin de söz konusu olamayacağı da açık. Bir oyuncu yükselirken diğeri illaki alçalacak. Rotarların evlerinin kapısından girmek üzereyiz. Vasili amcamın yaşaya kalma içgüdüsü kendisine, ülkenin suretini değiştirmeye soyunacaksa, Rus tarihini örnek almasını, taht-ravallinin bir ucuna serbestleştirmeyi, diğer ucuna merkeziyleştirmeyi oturtmasını söyler diyor. Kimsenin kimseyi tümüyle oyun dışı bırakamayacağı bir stratejiye yöneltir. Dilimin ucuna kadar geldiydi, biz buna idari maslahat deriz. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Ağustos 1991'de dağıldığında meydan Vasili amca ve Duma'nın dışında iki siyasi güce kaldı. Birisi orta direkt Rus yurttaşlarının oluşturduğu yeni doğmuş sivil toplum, ötekisi parti. Konsomol ve yönetici nomenklaturanın oluşturduğu cephe. Cephe mi dedim? Hayır, hayır, nomenklatura hiçbir zaman yekpare bir cephe olmadı Güloçka. Ama meseleyi de salt menkul nomenklatura ile gayrimenkul oligarklar arasındaki çatışma olarak da düşünmemelisin. Çünkü Rusya'da krem de la krem bile bütünlüklü bir toplumsal katman oluşturmaz. Güçlerini Tataristan valisi Şaymiyev gibi temsil ettikleri bölgelerden ya da Lebed gibi iş kollarından sağan oligarklarla ülkenin toplumsal ve siyasi bütünlüğünü kollayan merkezi devlet otoritesini elinde tutan diğer oligarklar hasımdırlar. Gücünü arttırmak isteyen oligark sadece diğer hasım oligarklarla değil, nomenklaturanın alt katmanlarıyla, uzmanlar ve uzmanların uzantılarıyla ve örneğin Lushkov gibi nomenklatçı olmayan seçkinlerle de ittifak aramak zorundadır. Ama sanma ki müttefikler kalıcı bir cephe oluşturabilirler. Çeşti Rodina KRO ittifakı mesela başarısızlığa mahkumdur. Çünkü sivil ve asker nomklatın çıkarlarının hemen hiçbir zaman uzlaşmadığını herkes bilir. Bu durumda kimsenin kimsenin ayağına basmamaya çalışması, herkesin herkesi idare etmesi gerekir diye düşünüyorsan haklısın. Tahtravalli sistemini çözmüşsün demektir. Sovyet döneminde hiçbir muhalif yapılanma partinin süper bürokrasisinden kopmayı göze alamaz. Kendisini parti aparatusunun dışında tanımlayamazdı sultanım. Günümüzde de serbest pazar bolşeviklerinin dışında tanımlayamaz. Bana bu işleri bu hale nasıl getirebildiniz diye sordun. Doğrusunu istersen bilmiyorum. Ben savaşa katılmaya hazır olduğumda gelecek bitmişti. Ağustos 1991'de Moskova'da değildim ama kaderin amcamın kucağına bıraktığı demokratik yeni Rus devletinin ülkemiz tarihinde görülmedik bir yasal, rasyonel ve ahlaki meşruiyetle doğmuş olduğunu biliyorum. Vasili amcam terekenin değerinin farkındaydı. Vasili amcam demokratik Rus devletine işlerdi kazandırabilecek toplumsal güçleri bir araya getirmenin en az eski sistemi yıkmak kadar sorunlu olduğunun da farkındaydı. Avenesinin tüm ısrarına rağmen en tepesinde kendisinin komik, kurnaz, kaba, kendini beğenmiş kendisinin oturduğu yukarıdan aşağı sıkı bir icra zinciri oluşturmaya yanaşmadı. Zanaçkasını, dipnot, zulasını bir taraftan can çekişen nomenklatura düzenini hükümsüzleştirmek için kullanırken diğer taraftan yeni Rusya'nın varlığını kabul ettirecek ve güçlendirecek bir devlet inşa programı oluşturmayı yeğledi. Devlet inşa programı mı dedim? Hayır, tahtravalli dedim. Yeltsin'i iktidara taşıyan, meşruiyet kazandıran asli güç nomenklatura karşıtı orta sınıf sivil toplumdu. Demokratik, halkçı bir hareketin etrafına toplanmış gibiydiler. Ama aslını sorarsan Rus orta sınıfını temsil eden bütünlüklü bir hareket hiç olmadı. Demokrat Rusya hareketini düşünüyorsun değil mi? Demokratik Rusya hareketi en medyatik olanıydı ama sivil toplumu temsil eden tek hareket değildi. Yine de 1991 Ağustos'una kadar sivil toplum ve nomenklatura dengedeydi. Ne zaman ki Vasili amcam o tankın üstüne çıktı, dipnot aydınlanma diye merhamet sayfa 235-236, bu denge bir anda nomenklatura karşıtı demokratlardan yana bozuldu. İyi mi dedin? Doğru mu duydum sultanım? Ben de öyle demiştim. İyi, çok iyi. Gel gör amcamlar demokratların ne SSCB'nin parçalanmasını ne de merkezi hükümetin zayıf düşmesini fazla dert etmeyeceklerinin hatta böyle bir durumun onları memnun bile edebileceğinin bilincindeydiler. Demokrat Rusya hareketinin devletin karşısında yer alabileceğini görüyorlar, bu olasılıktan haz etmiyorlardı. Haz etmiyorlardı ama gayrimenkul oligarkların yeraltı baronlarıyla ittifaklarını devre dışı bırakabilecek reformcu enerjinin de demokratik sivil toplumdan geleceğini kestiriyorlardı. Olayın adını koymaya niyetliyim. Yeraltı baronları derken Tatum, Beryozovski, Konenikin gibi adamlardan bahsediyoruz. Öyle mi Alexei? Omuzlarını silkiyor. Dzay Raylov, Lushkov, asli uğraşları para yapmak olan herkes. Asıl sorun da burada değil mi sultanım? Asıl sorun ekonomik faaliyetin meşru olanını gayri meşru olanından ayıran çizginin saptanmasına değil mi? Primakov'u al. Primakov Helvetius'u iyi bilir. Dipnot, Dünya Nöbeti sayfa 20. Yaşaya kalma içgüdüsü kendisine harami saygın iş adamından ayıran çizgiyi azami sayıda insanı azami derecede mutlu edecek bir yerde çizmesi gerektiğini belletmiştir. Belletmiştir de o bir yer nerede? Aklına bir şey gelmiş gibi duralıyor. Valentin Pavlov'u bilir misin? Bilmiyorum. Ya Claire Sterling? Onu da bilmiyorum. Valentin Pavlov 89'da Gorbaçev'in maliye bakanıydı. 90'da Nikolay Ryzhkov'un yerine başbakan oldu. Ağustos 1991 darbesinin elebaşılığını yaptı. Kader kurbanı mı dedim? Kader kurbanı dedim. Başka bir dönemde doğsaydı bir gayrimenkul nomenklat olarak yaşar giderdi. Ama öyle olmadı. Çünkü 85'te Gorbaçev Komünist Parti Genel Sekreteri oldu. Soyuz'un başına geçti. Aklındaki ekonomik reformları yürütecek adamın Gosplan Mali Bölüm Başkanlığı yapmış. Dipnot, Gosuderdenyi Plavnoyi Komitet. Moskova Maliye Enstitüsü mezunu 1937 doğumlu Valentin Pavlov olduğuna karar verdi. 89 tezgahların boşaldığı yıl mağazaların önünde kilometrelerce kuyruklar. İnsanlar ekmeklerine sürecek domuz yağı olsun bulamıyorlar. Buna karşın kara borsa oligarkların görmezden gelebilecekleri boyutları da aşmış. Pavlov bir monetarist, yoklukların ve genel olarak SSCB ekonomisinin açmanızının temel nedeninin ürün fiyatlarının sabitlenmiş olmasından kaynaklandığına inanıyor. Devlet iktisadi teşebbüslerine dayatılan narh, üretimi sürdürebilmelerini mümkün kılabilecek gibi değil. Satış fiyatının maliyetin altına düştüğü dahi oluyor. En azından aparatçıkinin iddiası bu yönde. Aparatçıki orta kademe yönetici uzman değil ama kadersiz Pavlov'u kitlerin satış fiyatlarını arttırmalarına izin verilirse, üretimin artacağına, kara borsanın kaybolacağına ikna ediyorlar. Haklı olabilirler dedin değil mi? Ekonomi bilimi böyle söyler dediğini duydum. Ah işte bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz Dubi ama. SSCB'de üretim bir ekonomik süreç değil. Parti aygıtının teveccühünü kazanmak, gözüne girmek yarışmasıdır çünkü. Rekabet pazarda değil, nomenklatura arasındadır. Ham madde üreticileriyle mamul madde üreticileri, imalatçılarla satıcılar, akademisyenlerle aparatçıki rekabet halindedirler. Ve öylesine serttir ki yarış, hemen her zaman sıfır toplum oyununu şeklinde parti aygıtının birisini diğerine tercih etmesiyle sonuçlanır. Dipnot, sıfır toplam oyunu birisinin kazanması için diğerinin kaybetmesi gereken oyun. Hiçbir muhalif kendisini nomenklatura yapılanmasının dışında tanımlayamazdı. Pavlov da tanımlayamadı. Kamu iktisadi teşebbüslerinin fiyatlarını artırmalarına izin verdi ve enflasyon nedir bilmeyen Rus halkı ilk kez fiyatların %60'a varan artışına şahit oldu. Pavlov şoku hafifletmek için vodka, kahve, petrol ve elektrikte artışa gidilmeyeceğini ilan etti. Açıklaması ortalığı yatıştırmaya yetmedi ama adanmış bir bolşevik olarak serbest pazar ekonomisini yerleştirmeye kararlıydı. Ocak 1991'de bir sabah uyandı, 50 ve 100 rublelik banknotların geçersiz olduklarını ilan etti. Enflasyonu düşürmek için piyasadan para çekmeyi düşünmüştü. Büyük banknotları hiçbir uyarısız iptal etti. Ve Vasili amcamı iktidara taşıyan orta sınıfın tasarrufları bir gecede uçtu gitti. İnanamıyorsun değil mi? Bu insanlara günah değil mi diyorsun? Oldu sultanım. Başbakan Pavlov televizyona çıktı, Avusturya, İsviçre ve Kanada'daki batı bankalarının bir zamandır Rus bankalarının aracılığıyla ruble topladıklarını, bu rubleleri hiper enflasyon yaratmak üzere pazara sürmeye hazırlandıklarını, büyük banknotları Sovyet ekonomisinin mahvolmasını engellemek için iptal etmek durumunda kaldıklarını söyledi. Rusya'nın düşmanları özelleştirme taraftarlarını bir an önce iktidara taşımak ve hiper enflasyondan yararlanarak Rusya'yı ölü fiyatına kapatmak istiyorlardı. Bu gerçekleşirse Rusya'nın ekonomik bağımsızlığının sonu demekti. Konuşmasını eğer bunu böyle yapmasaydık, sessiz olduğu kadar da kansız bir biçimde ilhak edilmiş olacaktık. Durum budur diye bitirdi. Kimse inanmamıştır diye düşünüyorsun değil mi? Haklısın, kimse inanmadı. Başta medya, aklı başında herkes milliyetçi muhafazakar paranoya diye alay etti. Şimdi bunu dinle. Aradan 3 yıla yakın bir süre geçti ve Amerikalı gazeteci Claire Sterling, Thieves World isimli kitabında Pavlov'un iddialarını doğruladı. Dipnot, Thieves World, Hırsızlar Dünyası. Claire Sterling bağımsız ve güvenilir bir kadındır Lübiyama. 1989-91 yılları arasında rubleye karşı özenle planlanmış komplonun kanıtlarını toplamış, ülkemizin kriminal reformlarını eksiksiz belgelemişti. Araştırmanın doğru olduğunu Harvard Üniversitesi Rusya Avrasya Etütleri Direktörü, Rus ekonomisi uzmanı Profesör Marshall Goldman da doğruladı. Gennady Chebatoryov da. Gennady Chebatoryov Rus İçişleri Bakanlığı'nın kıdemlilerindendi. Bu işleri iyi bilirdi. Şimdi buna ne dersin? Konstantinopollu Sultanım. Ne diyebilirdim ki? Meğer 1990-91 arası Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre, İtalya, Polonya, kara ve demir yollarında ruble yüklü kamyon ve vagonlar görülmekteymiş. Avrupa Birliği ülkelerinin güvenlik servislerinin tümü, görünüşte anlamsız bir ruble trafiğinin izlerini kaydetmişler. İtalyan polisi milyonlarca ruble taşıyan bir kamyonun KGB nezaretinde Avignon'dan Marsilya tarihiyle Turin'e gittiğini doğrulamış. Bologna valisi Roma'daki Sovyet Büyükelçiliği'nin banknotların nakil ve satışı işinin içinde olduğunu söylemiş. Rubleleri satın alanlar Sicilya mafyası ve Kolombiya kokain kartelleriymiş. 16 Mart 1992'de mafyayı araştıran bir İtalyan parlamento komitesi, Güney İtalya ve Sicilya yeraltı dünyasının finans hareketlerinde bir artış olduğunu, kara paranın ruble alımı yoluyla aklandığını rapor etmiş. Daha 1989'da yani Sovyet maliyesinin iflasından bir yıl önce önde gelen mafya ailelerinden Palermo'lu San Lorenzo 500 milyon ruble satın almış ve karşılığını nakit ödemiş. 1990'ların başlarında yine önde gelen bir İtalyan uyuşturucu baronu Santo Pasquale Morabito nakit 5 milyar dolar karşılığı tam 70 milyar ruble satın almak üzere bir anlaşma yapmış ki bu rublenin değerinin üzerine basılı olduğu kağıdın değerinden de düşük olması demekmiş. Morabito'nun temsilcilerinin tutuklanmasını isteyen İtalyan hakim, adamı kısa bir süre sonra serbest bırakırken kararının gerekçesini, aklı başında hiçbir kimsenin uyuşturucu dolarlarını işe yaramaz rublelerle değiştireceğine inanamadım diye açıklamış ve fena halde yanılmış. Velhasıl nakit spekülatörleri ile aralarında batılı bankaların da olduğu profesyonel para aklayıcıları, rublenin değerini hızla düşürdükleri bu operasyonla Rusya'yı parsellemiş. Kendilerine ve işbirlikçileri Novye Ruskiye büyük karlar sağlamışlar. Claire Sterling, 3-4 kişinin gezegen çapında böylesi bir operasyon düzenlemiş olmaları ve işin en başından itibaren bir tür korumaya mazhar olmaları, operasyonda KGB'den başka birkaç gizli servisin daha varlığına işaret eder dermiş. Bir ülkenin banknotları kamyonlara, trenlere yüklensin, yurt dışına çıkarılsın, yok pahasına satılsın. Kanım dondu. Ben de durmuş Sergey Golski'nin başına gelenler neden bana söylenmedi diye sitem ediyorum. Alexey amcamlar ruble spekülasyonunun altında başka bir takım amaçların yattığından kuşkulanmadılar değil diye sürdürüyor. Sovyetler Birliği'nin dağılmasını isteyen yerli ve uluslararası siyasi güçlerin Sovyet parasının tasfiyesini isteyeceklerini tahmin edebiliyorlardı. Rublenin çöküşünün yaratacağı merkez kaç etkisinin kaosla sonuçlanacağını hesaplamışlar, bundan yararlanarak Sovyet pazarını ele geçirmeye, karlarını katlamaya hazırlanıyorlardı. Soyuz, altın, elmas ve platinden başka galyum, sezyum, tantalum, zirkonyum, vanadyum, indyum gibi stratejik elementlerin de en büyük üreticisiydi Gloçka. Ruble operasyonu kotarılırken bu madenlerden yüz binlerce ton yurt dışına kaçırıldı. Stanislav Govoruhin'in dipnot Sovereign Military Order of Malta'ya, Great Criminal Revolution isimli kitabını okursan, Pskov'da kaçakçıların sınır dışına çıkarmaya hazırlandıkları radyoaktif izotoplara son anda nasıl el konulduğunu görürsün. Akıl almaz bir hikayedir. Silah yapımına uygun kalitede uranyum ve plütonyumun kara borsaya düştüğü bir dönem bile oldu. Bu durumdan başka devletlerin, terör örgütlerinin ve bir takım diğer ilgililerin yararlanmamış olmaları mümkün değildir. Kaçakçılar aynı zamanda laboratuvarlardan ya da SSCB'nin bilim şehirlerindeki araştırma enstitülerinden düzenli maaş alamayan Rus bilim adamlarının hizmetlerini de satın alan adamlar. Yaptıklarının daha az göze batması için dolarla değil rubleyle ödeme yapmayı yeğliyorlardı. Bu iş için bir takım Rusları paravan olarak kullandıklarını ben bile biliyorum. Ruble biriktiriyor, serbest pazara girebilmek için fabrikaların, madenlerin, gayrimenkullerin, ruble bölgesindeki diğer mal varlıklarının özelleştirilmesini bekliyorlardı. Aynı grupların uluslararası uyuşturucu ticaretinden ve diğer yasa dışı faaliyetlerden gelen dolarlarını SSCB ve Rusya'da mülke dönüştürerek akladıklarını da biliyoruz. Hala dehşete düşmediysen bir de bunu dinle. Roberto Coppola diye bir adam vardı. Bu adam multimilyon dolarlık alışverişlerin içinde olanlardan sadece birisiydi. Ve üzerinde Ekvator Ginesi, Gürcistan, Beyaz Rusya ve hatta Leningrad bölgesine dahil olduğu tam 18 ülkenin büyükelçisi olduğunu gösteren yasal kağıtlar bulundu. Adamın elindeki tek sahte evrak şövalye olduğunu gösteren belgeydi. Şimdi sıkı dur. Coppola'nın çantasındaki yasal belgelerinden birisi de 16 Ekim 1990'da bizzat Rusya Federasyonu tarafından verilmiş olan mektuptu. Ve üzerinde Vasily amcam ile Dışişleri Bakanı Kozirev'in imzaları vardı. Coppola'nın Rus çıkarlarını dünyanın her yerinde temsil etmeye yetkili olduğu yazıyordu. Yeltsin belgeyi ancak 1991 Ocağı'nda rezaletin Komsomolskaya Pravda'da yayımlanmasından sonra iptal etti. Lakin sanmayasın ki o iş orada bitti. Vasily ve muhtelif reenkarnasyonları Coppola'yla iş yapmayı sürdürmediler. İtalyan polisi Coppola'nın birlikte çalıştığı adamlardan birisine Roma'daki Rus elçiliğinin 2000 ton altın için bir müşteri aradığını haber verdiğini tespit etti. O miktarda altının dünya pazarındaki o günkü satış fiyatı 22 milyar dolardı sultanım. Coppola'nın aracı komisyonu %1. Vasily amcamın uluslararası mafyayla anlaşıp tedavüldeki rubleleri kara para dolarla değiş tokuş ettiğine inanman zor değil mi? Konstantinopollü. Altüst oldun mu? Bugün senin unlearning günün Lubyama. İşte sana bilgiden kurtulmak için bir fırsat. Alexi, kendimizi bilginin istibdatından kurtarıp bilgiye yer açmazsak vahiy gelmezmiş dediğimi hatırlatıyor. Söyleyecek söz bulamıyorum. Bir Filşin hadisesi vardır ki bir gün ülkene dönüp anılarını yazsan kimseyi inandıramaz. Başbakan Pavlov'un itibar kaybına uğrarsın. Onun için aklından bile geçirme diye takılıyor. Bir çare Pavlov'un televizyona çıkıp 50 ve 100 rublelik banknotların 3 gün içinde tedavülden kaldırılacağını ilan ettiği o gün, polis Şeremetyevo Havalimanı'nda Paul Pearson isimli bir İngiliz vatandaşını ülkeyi terk etmek üzereyken tutukladı. Pearson'ın üstünde Bağımsız Devletler Topluluğu adına 140 milyar rubleyi 7.8 milyar dolara satmaya yetkili olduğuna dair bir anlaşma bulundu. 140 milyar ruble, o günlerde ülke topraklarında tedavülde olan paranın tümü. Tedavüldeki parayı satmak üzere hükümet adına anlaşan Başbakan Yardımcısı Gennady Filşin'in bizzat kendisi. Olay basına yansıdığında ben Amerika'daydım. Bu habere de kimsenin inanmadığını biliyorum. Washington Times'ın renkli kağıt parçalarına kim bu kadar dolar verir diye bir yazı çıkmıştı. Renkli kağıt parçaları dedikleri ruble. Bir araştırma komitesi kuruldu ve görüldü ki Filşin Başbakan Ivan Silayev'le birlikte hareket etmiş. Silayev'in başbakanlığında yani 1990 yazından itibaren tedavüldeki rublelere 3 kez müşteri çıkmış. Müşterilerden birisi Jan Zubok adında eski bir zek yani mahkum. Hapisten çıktıktan sonra Ukrayna'dan Amerika'ya göç etmiş, orada bir prezervatif fabrikası kurmuş. Nada Ivanova adamı hayli iyi tanır. Bir gün sana anlatmasını sağlamalısın. Bir diğeri ABD'de kredi kartı sahtekarlığından aranan Leo Emil Vanta diye birisi. Üçüncüsü de bu Vanta'nın ortağı. Interpol'in 1984'ten beri kırmızı bültenle aradığı Colin Gibbons denilen adam. Gibbons'la anlaşmayı yapan da son anda satışın olası sonuçlarından korkup Pearson'ı yakalattıran da Filşin. Aklımızı kaçırdığımızı düşünüyorsun değil mi? Ah ama oligark çatışmasını bilemezsin. Reformist oligarklarla ittifak yapan radikal reformist medyanın ekonomik suç kavramını nasıl allayıp pullayıp önemsizleştirdiğini de bilemezsin. Ekonomik suçun nasıl da olumlu hatta yiğitçe bir davranış olarak sunulduğunu hiç bilemezsin. Rus halkının serbestleştirmeye ilişkin algısının nasıl yönlendirildiğini bilemezsin. Serbest pazara dönüşümün nomenklatura mafya sermayesinin yasallaşmasıyla eşleştirilmesini bilemezsin. Tatyana Koryagina gibi muhalif iktisatçıların seslerinin boğulduğunu bilemezsin. Amcamın değişim önderlerinin ticaret ve dağıtım tekelleri hakkında konuşulmasını yasakladığını bilemezsin. Filşin'in Duma'daki konuşmasını dinlemeliydin. Bu pazarlık yeni bir Marshall planından başka bir şey değildi. Çünkü Gibbons'a ödenecek 140 milyar rubleyle gıda ithal edilecek kıtlıklar bitecekti diyordu. Filşin'i dinleyenlerin içleri cız etti. Kaybettikleri ithal mallar, dolarlar rüyalarına girdi. Onlara bu kötülüğü yapanları, Pearson'ın yakalanmasına neden olanları aramaya durdular. Nasıl olur diyorsun değil mi? Nasıl olur? Sovyet ve Rus yönetimlerini saran yabancı mal ve dolar çılgınlığını bilmiyorsun da ondan. Gorbaçev ile Yeltsin arasındaki kim batıdan daha çok yardım bulacak, kim daha çok ithalat yapacak yarışını da bilmiyorsun. Bunu bilmeyince Filşin olayının psikopolitik telbihlerini de kavrayamıyorsun. Böyle bir yarış vardır Lubyama ama bu yarış sadece nomklat aparatçıkları değil, nomklat karşıtlarını da rehavete sürükledi. Tüketici talebinin karşılanamaz olmasının gerçek nedenlerini araştırmaktan alıkoydu. Oysa olay basitti. Yeraltı patronlarıyla birlikte çalışan gayrimenkul oligarklar malları dükkanlara değil ayrılacaklı kesimlere yönlendiriyorlardı. En radikal laissez-faire'cilerin rüyalarında görmeyi ümit edemeyecekleri bir cennete dönüştü Rusya. Güya bir tahkikat komisyonu kuruldu, başına amcamın avanesinden Alexander Pochinok getirildi. Ve cezalandırılmak şöyle dursun, Filşin'i ticaret ateşisi olarak yüksek maaşla Viyana'ya atadılar. Yeltsin Rusya'nın hatırı için Filşin'i koruyacağız diye söz verdi. Bednin Kamaya, dipnot, zavallı sevgilim. Anlayamıyorsun değil mi? Senin için fazla Rus öyle mi? Öyleyse söyleyeyim. Gennady Filşin'in fantastik girişiminin amacı hükümeti tüm program ve reformlarını askıya almak zorunda bırakmak, kesin olarak çökertmekti. Evet ama adam başbakan yardımcısı diyorsun. Doğru duyuyorum değil mi? Bir başbakan yardımcısı hükümetini sabote eder mi diyorsun? Eder. Açlık söz konusu oldu mu eder. Açlık hiçbir şeye benzemiyor Gülo'ya. Gıda kıtlıkları SSCB'nin son yıllarını öyle bir çarptı ki, 1990 Kasım'ında Gorbaçev dünyaya bir çağrı yapıp gıda yardımı dilenmek zorunda kaldı. Shevardnadze'nin SSCB Dışişleri Bakanı olarak Washington'a son gelişinin nedeni, Amerika'dan Amerikan gıda stoklarını satın alabilmek için nakit borç istemekti. Gorki'yi mi hatırladın? Haklısın. Maxim Gorki de Shevardnadze'de dirildi. Sanırım Natasha'ydı, Galina'nın kızı Natasha Ivanova. Biz Ruslar kıtlığı iyi biliriz Gülo'ya dediğini hatırlıyorum. Lakin tedarikli insanlarızdır. Bolşevikler artı değere el koymak adına tohumlukları müsaade etmeselerdi, Rus köylüsü 1920-21'de üst üste yaşanan o kuraklıkları da atlatabilirdi. Ama ekim yapılamadı çünkü tohumluğa el konulmuştu. 21 baharında insanlar ot yiyorlardı. Otları, ağaç kabuklarını ve bulabildikleri tüm kemirgenleri. Yamyamlığın başladığına dair belgeler bile var. Milyonlarca aç sefil insan yiyecek bulabileceklerini umdukları bölgelere ulaşabilmek için köylerini terk ettiler. En yakın tren istasyonlarına doluştular. Asla gelmeyecek olan treni ya da mutlaka gelecek olan ölümü beklediler. Bolşevikler ilk kez zor kullanarak çözemeyecekleri bir sorunla karşılaşmışlardı. Uzun bir süre suskun kaldılar. Sonunda dış yardım istemekten başka çareleri olmadığını itiraf ettiler. Lenin Gorbaçov kadar alçak gönüllü değildi. Yardım istemesi için Maxim Gorki'yi görevlendirdi. 1920'ler Herbert Hoover'ın Amerikan Ticaret Bakanı olduğu yıllar. Hoover aynı zamanda Avrupa'ya gıda yardımı yapan ARA'nın başkanı. Dipnot American Relief Agency. Gorki oturuyor, adama bir mektup yazıyor. Hoover 20 milyon dolarlık yardım göndermeyi kabul ediyor. Ancak Sovyetler Birliği hapishanelerindeki Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılması ve hükümetin gönderilecek gıda maddelerinin dağıtımına karışmaması şartıyla. Natasha Ilyich öfkeden delirdi demişti. Politbüroda Hoover'ı cezalandırmak, herkes önünde tokatlamak lazım ki bütün dünya görebilsin diye tepiniyordu. Amerika, Hoover, Milletler Camiası, bunların hepsi birbirlerinden aşağılık. Ne ki Lenin, Gorbaçov'dan bile çaresizdir. Hoover'ın şartlarını kabul ediyor. Kışa doğru Ermenistan'da görev yapmış bir albayın komutasında 300 Amerikalı tonlarca gıda ve malzemeyle geliyorlar. 14. yüzyıldaki kara veba salgınından sonra Rusya'nın başına gelen en büyük felaketti. 5,5 milyon insan açlıktan öldü. ARA olmasaydı ölü sayısı 15 milyonu bulabilirdi. Kulaklarım Alexi'de, gözlerim Dobrota çiftliğinin kara toprağında, hayatımda duyduğum en çarpıcı atasözünü mırıldanıyorum. Kıtlık Tanrı'dan, açlık insanlardan gelir. Alexi başını sallıyor. Moskova insanların açlıktan öldüklerini teslim etmeye o gün de yanaşmıyordu. Köyler boşaldı, şehirlerde sokaklar cesetlerle doldu. Temizlik işçileri ölü canları at arabalarına yığıyor, toplu mezarlara atıyorlardı. Geçen kış Lujkov'un işçilerinin yaptıkları gibi, açlıktan ölmeyenleri de tifüs, kolera, tifo, çiçek salgınları götürdü. Şimdi de Troçki mi dedin? Doğru dedin, Sovyet arşivleri açıldığında Troçki'nin aynı aylarda makineli tüfek satın almak için Almanya'ya tam 4 milyon dolar ödediği ortaya çıktı. Ne dersin, Ilyich'in, yani Lenin'in kıvrandığını görmek için yapmış olabilir mi? Nomklat aparatçıkinin Gorbaçev'in kıvrandığını görmeye bayıldıkları kuşkusuz. Gıda maddelerini istiflemeyi sürdürdükleri sürece Shevardnadze'nin Amerika'dan bulduğu 1 milyar dolarlık kredinin kıtlığı önlemeye yetmeyeceğini biliyorlardı. Oyunu sürdürdüler çünkü hükümete şantaj yapmayı amaçlayan uzun vadeli bir siyasi şantaj planlamışlardı. Mesaj açıktı: gıda stoklarını pazarda görmek istiyorsan fiyatları serbest bırakmalısın. Vasili amcamın aklındaki reformları gerçekleştirmede nomenklatura'nın nedenli işlevsel olabileceğinin fark ettiği zaman bu zaman. Kıtlık yaratarak dahi olsa işlevsel. İhtiyaç duyduğu değişim önderlerinin nomenklatura'nın arasından da çıkabileceğini kestirmesiyle birlikte halkı bıraktı. Tahtirevalli'nin nomklatların oturdukları ucuna abandı. İyi ama gıda kıtlığının nedenleri yapay, 10 milyonlarca ailenin açlığı sahiciydi diyorsan haksızsın diyemem. Ama fiyatların serbest bırakılmasını sağlamak için kıtlıktan daha güçlü bir argüman olamayacağını da sen teslim etmelisin sultanım. So, ekonomik durumu daha da kötüleştirmek için ellerinden geleni yaparlarken facianın kabahatini nomenklatura karşıtı demokratlara yüklemeyi de ihmal etmediler. Demokratların suçlanması onları zapt rapt altına tutmak isteyen amcamların da işine geldi. Troçki mi dedin yine? Evet, yine haklısın. 1921 kıtlığından Rus Ortodoks Kilisesi'ni sorumlu tutmak da Troçki'nin fikriydi. Rok'un kutsal eşyalarını satmak, gelecek parayla açları doyurmak fikrini ortaya atan Troçki, Patrik Tiko'nun izleyecek yağmayı önleyemeyeceğini biliyordu. Şevket Süreyya'yı hatırlıyorum. Zavallı Patrik dehşete düşmüş. Tanrım, Rusya'nın oğulları seninle yaptıkları anlaşmayı bozdular diye gözyaşı dökermiş. Mihraplarını yıktılar, kiliseler ve Kremlin'deki kutsal eşyalara ateş açtılar, rahiplerini boğazladılar. Alexi Vasily amcam Rusya'nın hatırı için Filşin'i koruyacağız derken Rusya'nın sınırsız ithalat iştiyakına duyduğu saygıyı ifade ediyordu diyor. Amcamlar iktidar mücadelesini sınırsız ithalat vaadiyle kazanmışlardı. Koltuklarına oturup bütçe kaynaklarının tükenmiş olduğunu gördüklerinde, demokratik hareketin temelini teşkil eden halkı bırakıp ticaret nomenklaturasıyla işbirliği yaptılar. Tüketim mallarının fiyatlarını onların istedikleri gibi serbest bırakılması gereğini ve şok tedavisini savunmaya durdular. Ah ama Vasili amcamların meselelerin özgün bir mesele olmadığını anlamak için Stolypin dayının reformlarının akıbetine bakmak yeter Gülo'ya. Yes, he is the original frog, all right. Yaşaya kalma içgüdüsü, ona meselenin çözümünün en az kendisi ve avenesi kadar, nomklat aparatçıkların ve onların üvey çocukları uzmanların arasındaki değişim önderlerinin tutumlarına bağlı olduğunu fısıldamakta gecikmedi. Öyle de yaptı nitekim.